Yeremya peygamber Mısır'dadır değerli dinleyicilerimiz. Tanrı'ya itaatsizlik edip Mısır'a giden sağ kalanlar tarafından isteğine aykırı olarak oraya götürülmüştür. Şimdi Yeremya etraftaki değişik uluslara peygamberlikler vermektedir. Tanrı onlara Mısır'a ne olacağını söyler. Yahuda'dan sağ kalanlar orada huzur ve bolluğa kavuşacaklarını düşünerek Mısır'a gitmişlerdir. Tanrı, size bir haberim var. Savaş Mısır'a da sıçrayacak ve Nebukadnezar Mısır'ı da alacak diyor. Ve gerçekten de böyle oluyor. Firavun, yaygaracının biri. Fırsatı kaçırdı diyecekler. Yani artık Mısır'a güvenemezlerdi. Mısır yenilip düşecekti. Ey sizler diyor Yeremya 46. bölümün 19. ayetinde. Mısır'da yaşayanlar, toplayın eşyanızı, sürgüne gideceksiniz. Nof öyle viran olup yanacak ki kimse oturmayacak içinde. Yahuda'nın sağ kalanları Firavun'a ve Mısır'a güvenmekle büyük bir hata yapmışlardı. Tanrı'ya güvenmeliydiler. Rab'be inanıp ona itaat etmeliydiler. Yine de bütün bunlara karşın Yeremya onları teselli etmek için sözlerine harika bir peygamberlik katıyor. Korkma, ey kulum Yakup, yılma ey İsrail. Çünkü seni uzak yerlerden, soyunu sürgün edildiği ülkeden kurtaracağım. Yakup yine huzur ve güvenlik içerisinde olacak. Kimse onu korkutmayacak. Korkma ey kulum Yakup. Çünkü ben seninle birlikteyim diyor Rab. Seni aralarına sürdüğüm ulusların hepsini tümüyle yok etsem de seni büsbütün yok etmeyeceğim. Adaletle yola getirecek, hiç cezasız bırakmayacağım seni. Yeremya 46, 27-28. Ayetler. Dostum, bu iki ayeti okuduktan sonra eğer Tanrı sözünün doğru olduğuna inanıyorsanız, Tanrı'nın İsrail ulusuyla işinin bitmediğine inanmalısınız. Tanrı onlara kendilerini cezalandırması gerektiğini ama onları tamamen yok etmeyeceğini söyler. Bu İncil'den Romalılar 11. bölüm 1. ayette Tanrı kendi halkından yüz mü çevirdi diye soran sorunun birçok yanıtından biridir. Eğer Tanrı sözüne inanıyorsak onun sözünün sabit olmasına izin vermeli ve onu olduğu gibi kabul etmeliyiz. 47. bölüm, yani Yeremya kitabının yorumunu yapmakta olduğumuz Yeremya kitabının 47. bölümü Yeremya'nın Filistinlilerin ülkesine karşı verdiği peygamberliği içerir. Yahuda'dan sağ kalan küçük grup bir ulustan bir ulusa bakmaya başlamışlardır. Nereye gitsinler? Hangi ulusa güvensinler? Bu uluslardan bazıları düşmanlarıydı. Sığınacak bir yer bulmak için onlara mı gitsinler? Yanıt hayırdır. Çünkü Filistinlilerin ülkesi de fethedilecektir. 48. bölümde Muav'a karşı bir peygamberlik görüyoruz. Muav artık bir ulus olmaktan çıkmıştır. 48. bölümün 42. ayetinde şöyle okuyoruz. Muav yıkıma uğrayacak, halk olmaktan çıkacak. Çünkü Rab'be karşı büyüklük tasladı. Günümüzde Şeria nehrinin doğu kıyısındaki Ürdün'deki Haşimiler, Muav ülkesinin bulunduğu ve Muav halkının bir zamanlar oturduğu topraklarda oturmaktadırlar. Ancak Tanrı'nın Muavlılarla işi bitmemiştir. Bugün nerede olduklarını bilmiyorum. Onları herhangi birinin bulabileceğinden de şüpheliyim ama Tanrı onların nerede olduğunu bulabilir. Ama diyor Yeremya 48-47'de son günlerde yine eski gönencine kavuşturacağım Muav'ı diyor Rab. Tanrı son günlerde Muav'ı sürgünden geri getireceğini söylüyor. Belli ki Muav milenyuma girecektir. Ancak Yeremya'nın zamanında insanların Muav'a kaçmalarının hiçbir yararı yoktu. Orada da güvende olamayacaklardı. 49. bölüme geldik Yeremya kitabının. Yahuda'da kalan halkın Mısır'a gitmekle bir hata etmiş olduklarını gördük. Oraya Tanrı'ya itaatsizlik içinde gittiler ve kendilerini kızgın yağla tavadan ateşe atmış oldular. İsrail diyarındaki savaş bitmişti. Hiçbir düşman gelip o ülkeyi almak istemeyecekti. Şehirler tamamıyla yok edilmiş, yakılmış, harabeden başka bir şey kalmamıştı. Orada kalan tek şey eskiden var olan bir uygarlığın kalıntılarıydı. Ülkelerini yeniden inşa edebilirlerdi ama bunun yerine Mısır'a kaçtılar. Tanrı, Mısır'ın, Nebukadnezar'ın bir sonraki fetih hedefi olduğunu biliyordu. Mısır aldığında bu insanları ikinci kez ele geçirmiş olacaktı. Yeniden esir alınıp yeniden acı çekeceklerdi. Savaştan kaçtıklarını sanıyorlardı. Bol bol yiyecek bulacaklarını, sandıkları bir diyara gittiklerini sanıyorlardı. Sadece güvenliği ve midyelerinin dolu olmasını düşünüyorlardı. Değerli dostum, tutumlarımız, hareketlerimiz ve hedeflerimiz Tanrı için yaşama arzusunu temel almıyorsa, artık kılavuzumuz Tanrı'nın gerçeği değilse, huzur ve bolluk getirmeyecek olan yeni bir düzeye batmışız demektir. Bu tarihin kayıtlarında kanıtlanmıştır. Eğer ders almaya razı isek, tarihten alabileceğimiz birçok ders vardır. Tanrı'nın İsrail'i çevreleyen ülkelerin başında gelecek yargı hakkında Yeremya aracılığıyla verdiği peygamberlikleri bu bölümde de devam eder. Yahuda'nın sağ kalanlarının barınak bulmak için Ammon'a bakmaları gerekmez. Çünkü Ammon yok edilecektir. Bu günümüzdeki Ürdün ulusu değildir ama Tanrı'nın ne dediğine dikkat edin. Ama sonra Ammonluları eski gönencine kavuşturacağım diyor Rab. Ammon yeniden bir ulus olacak. Bunlar önemli peygamberlikler. Kutsal kitabın önemli ayetleridir. Edom'a ilişkin daha çok peygamberlik ayrılmıştır. Bu büyük bir olasılıkla Edom'un İsrail'le akraba olmasından ötürüdür. Esav ve Yakup kardeştiler ve Edom ve İsrail ulusları bu iki adamdan çıkmıştır. Edom ve İsrail tarih boyunca dostça geçinmemişlerdir. Edom büyük bir ulus olmuştur çünkü Tanrı Esav'dan büyük bir ulus yaratacağını söylemişti. Her şeye egemen Rab Edom'a ilişkin şöyle diyor. Teman kentinde bilgelik kalmadı mı artık? Akıllı kişilerde öğüt tükendi mi? Bilgelikleri yozlaştı mı? Kaçın, geri dönün, derinliklere sığının ey Dedan'da yaşayanlar. Çünkü Esav'ı cezalandırdığımda başına felaket vereceğim. Yeremya 49, 7 ve 8. ayetler. Edom, Lut Gölü'nün güneyinde ve daha çok doğusunda Lut Gölü ile Akaba Körfezi arasında olan alandaydı. Tanrı'nın yargısı Edom'un üzerine gelecekti. Büyük bir ulus olmuşlar ve diğer uluslara danışmanlar yollamışlardı. Kayalara oyulmuş olan Petra şehri öylesine güvenli bir yerdi ki, büyük uluslar için bir ambar vazifesi görüyordu. Hem Babil'in ve hem de Mısır'ın burada banka hesapları vardı. Burası hazinelerini saklayıp güvende olduklarını hissedebilecekleri bir yerdi. Şehir her iki taraftan da yekpare kayadan oyulmuştu ve kayalara oyulmuş bu şehrin sadece bir tek küçük girişi vardı. Zamanında harika bir yerdi ama Tanrı bir zamanlar sahip olduğu bütün büyüklüğü elinden almıştı. Büyüklükleri Petra büyük ölçüde çok güvenli bir yer olduğu için kendilerine bağımlı olan etrafındaki uluslara bağlıydı. Adım üzerine ant içerim ki diyor Rab, Bosra dehşet konusu olacak, yerilecek, viraneye dönecek, aşağılanacak, bütün kentleri sonsuza dek yıkık kalacak. 49. bölüm 13. ayet. Bosra, Petra ve Edom'dur. Kayalara oyulmuş o şehir bugün de hala oradadır. Tamamıyla terk edilmiş bir haldedir. Hazır bir şehirdir ve eğer bir ev arıyorsanız size kira vermeden kalabileceğiniz bir adres verebilirim. Kayalara oyulmuş o daireler çok güzeldirler. Ve eğer isterseniz yarın onlardan birine taşınabilirsiniz. Bu işin şaka yanı tabii ki. bugün de aynen oradadır ve sizin olabilir. Kimse gelip kiraslamayacaktır. Kimse size daireyi satmaya çalışmayacaktır. Ancak orada fazla kalmamanız için sizi uyarıyorum. Bu işin az önce söylediğim gibi şaka yanı. Orada yaşamaya çalışan insanlar orada fazla kalmazlar. Bir zamanlar Almanlar Petra'yı bir koloni haline getirmeye çalıştılar. Petra'ya gönderilen koloni işi yürütemedi ve çok geçmeden insanlar dağıldılar. Saçtığın dehşet ve yüreğindeki gurur seni aldattı. Sen ki kaya kovuklarında yaşıyor, tepenin doruğunu elinde tutuyorsun. Yuvanı kartal gibi yükseklerde kursan da ondan indireceğim seni diyor Rab. Yeremya 49 ayet 16. Edomluların büyük günahı gururdu değerli dinleyicilerimiz. Ve bundan ötürü yargılanmışlardı. Çok korunan bir yerde oturuyorlardı. Petra'ya Şik adlı verilen ve dar bir geçitle girilirdi. Musa'nın vadisi olarak bilinen yerde bir tür kaya oyuğudur. Ulus yaklaşık bir yıllık tarihe sahipti. Sonra Nabatlı Araplar orayı aldılar. Yunanlılar iki başarısız fetih çabasında bulunmuş ama şehrin delinmez olduğunu görmüşlerdi. Uçağın icadına dek modern insanlar oraya erişemiyorlardı. Bugün oraları televizyon ya da resimlerde görüyoruz. Petra kenti gerçekten harika bir yerdir. Şehir Babil, Mısır, Yunanistan ve Roma'nın etkisi altında kalmıştı. İnsan bunu mimaride ve uygarlıklarının kalıntılarında görebilir. Tanrı Edom'u yargılayıp onu düşürmüştür. Şimdi Tanrı Edom hakkında şunları söylemektedir ve Hezekiel peygamberin Edom hakkında daha bir sürü peygamberlikleri bulunmaktadır. Edom dehşet konusu olacak. Oradan geçen herkes şaşkın şaşkın bakıp başına gelen belalardan ötürü onunla alay edecek. Sodom'la Gomara'yı ve çevredeki köyleri nasıl yerle bir ettimse diyor Rab, orada da kimse oturmayacak, insan oraya yerleşmeyecek. Yeremya 49, 17-18. Ayetler. Bu aynen yerine gelmiş olan bir peygamberliktir. Şehir hala oradadır. Kayaların içine oyulmuş olduğundan yok edilmemiştir. Tanrı orada kimsenin oturamayacağını söylemiştir ve gerçekten de orada kimse oturmamaktadır. Tanrı sözü orada insanoğlu oturmayacaktır. Hazır bir şehirdir ama buna karşın insanların oturduğu bir yer haline gelememektedir. Bu peygamberliği Sur şehri hakkındaki peygamberlikle kıyasladığınızda bu daha da dikkat çekicidir. Tanrı Sur şehrinden hiçbir şey kalmayana dek kazınacağını ama sonra orada yine insanların oturacağını söylemişti. Bugün insanlar Sur şehrinde oturmaktadırlar. Buna tezat olarak Petra hiçbir zaman yok edilmeyen bir şehirdir ama yine de içinde oturan insan yoktur. Bu yüzden Rabbin Edom'a karşı ne tasarladığını, Teman'da yaşayanlara karşı ne amaçladığını işitin. Sürünün küçükleri bile sürülecek. Halkı yüzünden Edom otlakları çöle dönüştürülecek. 20. ayet. Şehir terk edilmiş bir durumdadır ve Edom ulusu yok olmuştur. Şam'a ilişkin Hama ve Arpat utanacak. Çünkü kötü haber işittiler. Korkudan eridiler. Sessiz duramayan deniz gibi kaygıyla sarsıldılar. Şam güçsüz düştü. Kaçmak için döndü, telaşa kapıldı. Doğuran kadın gibi sancı ve acılar sardı onu. Yeremya 49, 23-24. Ayetler. Şam'ın en eski zamanlardan beri içinde insanların yaşadığı şehir olduğu söylenir. Aynı iddiada bulunan bir sürü başka kent daha vardır ama Şam haklı görünüyor. Burada Şam hakkında kentin yok edileceğini bildiren bir peygamberlik görüyoruz. Şehir birkaç kez yok edilmiş ve yerini değiştirmiştir. Ancak şehir hala Şam ismini taşımaktadır ve bugün de Suriye'nin başkentidir. Sonra Keder ve Hazor adlı iki çok zengin şehir hakkında bir peygamberlik vardır. Bu şehirler hakkında çok az şey biliyoruz. Bu şehirlere Nebukadnezar'ın onları yıkacağı söylenmişti ve öyle de yaptı. Sonra Elam hakkında da bir peygamberlik vardır. Her şeye egemen Rab diyor ki, bakın Elam'ın yayını, asıl gücünü kıracağım. 35. ayet. Elam yok edilecekti ama son günlerde yok edilecekti. Bütün bu uluslar İsrail'le aynı kaderi paylaşacaklardı. Öyle ki İsrail için güvende olmak için kaçacak bir yer yoktu. Yardım için kimseye dönemezlerdi. Yukarıdan başka bir yere bakmışlardı. Tek yardımları Rab'deydi ama ona dönmediler. Tanrı onlara yol göstermişti ama onlar onu kabul etmediler. Tabii ki Mısır'a nihai yıkımlarına gitmeye karar verdiler. Şimdi değerli dinleyicilerimiz 50. bölüme geldik Yeremya kitabının. Burada o zamanlar dünyanın en güçlü ulusu olan ulus hakkındaki peygamberlik var. Bu ilk büyük dünya gücüydü ama o da yok edilecekti. Yargı Babil'in başına da gelecekti. 50. bölümün 1 ve 2. ayetleri şöyle diyor. Rabbin Babil ve Kildan ülkesine ilişkin peygamber Yeremya aracılığıyla bildirdiği söz şudur. Uluslara duyurun, haberi bildirin. Sancak dikip duyurun, hiçbir şey gizlemeyin. Babil ele geçirilecek deyin. İlahı Bel utandırılacak. İlahı Marduk paramparça olacak. Putları utandırılacak, ilahları paramparça olacak. Bu yazıldığında değerli dinleyicilerimiz, İsrail yeryüzünden silinecek ve Babil bir dünya gücü olarak devam edecekmiş gibi gözükmüştü. Ancak Tanrı Babil üzerine yargının geleceğini söylüyor. O günlerde diyor 4. ayette, o zaman da diyor Rab, İsrail halkıyla Yahuda halkı birlikte gelecek. Tanrıları Rabbi aramak için ağlaya ağlaya gelecekler. İsrail ayakta kalacaktı. Bu peygamberlik, İsrail'in Tanrı'ya döndüğü son günleri beklemektedir. Tanrı, Babil'i yargılayacağını söylüyor. Babil, Medler ve Persler tarafından fethedilecekti. 9. ayet. Çünkü birbirleriyle anlaşmış büyük ulusları kuzeydeki topraklardan kışkırtıp Babil'in karşısına çıkaracağım. Babil'le savaşmak üzere karşısına dizilecek, onu kuzeyden ele geçirecekler. Okları usta savaşçı oku gibidir. Hiçbiri boş dönmeyecek. Gobiras, Babil'i çok akıllıca bir manevrayla fethedebilmişti. Rabbin öfkesi yüzünden kimse yaşamayacak orada. Büsbütün ıssız kalacak. Her geçen Babil'in aldığı yaraları görünce şaşacak, hayrete düşecek. Yeremya 50 ayet 13. Bu ayetin tamamıyla yerine gelmiş olduğu eski Babil'in harabelerini gezen her turistin kolaylıkla görebileceği bir şeydir. İsrail, aslanların kovaladığı dağılmış bir sürüdür. Önce Asur kralı yedi onu. Sonra Babil kralı Nebukadnezar kemiklerini ezdi. Bu yüzden İsrail'in tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki, Asur kralını nasıl cezalandırdıysam Babil kralıyla ülkesini de öyle cezalandıracağım. Değerli dostum, Babil'in yıkımı aynı olacaktı ve onu hazırlıksız yakalayacaktı. Senin için tuzak kurdum ey Babil. Bilmeden tuzağıma düştün. Bulunup yakalandın çünkü Rab'be karşı çıktın. 24. ayet. Bunun gerçekleşmesinin anlatımını Daniel kitabı 5. bölümde görebilirsiniz. Uzaktan ona saldırın. Ambarlarını açın, mallarını tahıl gibi küme küme yığın. Tamamen yok edin onu, geriye hiçbir şey kalmasın. Bu da 50. bölümün 26. ayeti. Dinleyin, Tanrımız Rabbin öç aldığını, tapınağının öcünü aldığını, Babil'den kaçıp kurtulanlar Siyon'da duyuruyorlar. 28. ayet. Babil'in yıkımının haberi Siyon'da ilan edilecekti. Kuruyacak sular, çünkü Babil putlar ülkesidir. Korkunç putlar yüzünden halkı çıldırmış. Bu yüzden yabanıl hayvanlar, çakallar, baykuşlar yaşayacak orada. Artık insan yaşamayacak. Kuşaklar boyu kimse oturmayacak. Sodom'la Gomorra'yı ve çevredeki köyleri nasıl yerle bir ettimse diyor Rab. Orada da kimse oturmayacak. İnsan oraya yerleşmeyecek. Evet değerli dinleyicilerimiz, Babil'in yıkımı Sodom ve Gomorra'nın yıkımına benzetilmiştir. Yay, pala kuşanmışlar, gaddar ve acımasızlar. Atlara binmiş gelirken kükreyen denizi andırıyor sesleri. Savaşa hazır savaşçılar karşısına dizilecekler. Ey Babil kızı! Yeremye 50 ayet 42. Medli Göbiras şehre girdiğinde aynen böyle yapmıştı. Şimdi Yeremye kitabının 51. bölümüne geldik. Tanrı'nın Babil üzerindeki yargısının önceden bildirilmesiyle devam ediyor. Babil'den kaçın. Herkes canını kurtarsın. Babil'in suçu yüzünden yok olmayın. Çünkü Rabbin ölç alma zamanıdır. Ona hak ettiğini verecek. Babil, Rabbin elinde bir altın kaseydi. Bütün dünyayı sarhoş etti. Uluslar şarabını içtiler, bu yüzden çıldırdılar. Ansızın düşüp paramparça olacak Babil. Yas tutun onun için. Yarasına merhem sürün, belki iyileşir. Babil aniden yok edilecekti ve bu tabii ki aynen gerçekleşmiştir. Ey yıkıcı dağ, sana karşıyım, ey bütün dünyayı yıkan, diyor Rab. Elimi sana karşı kaldırıp seni uçuruma yuvarlayacak, yanık bir dağa çevireceğim. Senden köşe taşı, temel taşı olmayacak çünkü sonsuza dek viran kalacaksın, diyor Rab. Ve bugün tamamıyla viran ve ıssız olduğu kesindir. Bunun için diyor Rab, işte davanızı ben savunacağım. Öcünüzü ben alacağım. Onun ırmağını kurutacak, kaynağını keseceğim. Babil taş yığınına, çakal yuvasına dönecek. Dehşet ve alay konusu olacak. Kimse yaşamayacak orada. 51. bölümün 36-37. ayetleri. Bu tamamen viraneye dönüşmenin gelecekteki bir saldırıyla değil, şehrin alınmasının nehrin sularını başka yere döndürmekle gerçekleşeceğine dikkat edin. Direkt olarak Babil'in ortasından akan Fırat Nehri'nin yönünü değiştirdiler. Ve bu da düşman askerlerinin kuru nehir yatağından şehir duvarlarının altına girebilmeleri için bir yol açtı. Bu manevrayla birdenbire şehrin sokaklarında belirttiler ve şehri sürpriz bir saldırıyla ele geçirdiler. Son olarak da 52. bölüme bakalım. Bu bölüme daha önceden kısaca bakmıştık. Çünkü Yeruşalim'in yıkımı ve Yahuda'nın sürgününü geçmişe bakarak anlatır. Yeremya önce bir peygamberlik olarak vermiş olduğu şeyi şimdi tarih olarak yazmaktadır. Kral Sitkiya'nın ele geçirilmesini, Babil kralı tarafından oğullarının nasıl öldürüldüğünü ve gözlerinin nasıl çıkartıldığını yeniden anlatıyor. Yeremya bizlere ayrıca Yehoakin ele geçirildikten ve Babil'e götürüldükten sonra neler olduğunu da anlatıyor. Yahuda kralı Yehoyakin'in sürgündeki 37. yılı Evil Merodak Babil kralı oldu. Evil Merodak o yılın 12. ayının 25. günü Yahuda kralı Yehoyakin'e lütfederek onu cezaevinden çıkardı. Kendisiyle tatlı tatlı konuştu ve ona Babil'deki öteki sürgün krallardan daha üstün bir yer verdi. Yehoyakin cezaevi giysilerini üstünden çıkardı. Yaşadığı sürece Babil kralının sofrasında yer aldı. Yaşamı boyunca Babil kralı tarafından günlük yiyeceği sürekli karşılandı. Yeremye 52, 31, 34. ayetler arası. Yehoyakin Babil'de öldü. Yeremye onun soyundan gelen hiçbir kralın bir daha Davut'un tahtına oturmayacağını önceden bildirmişti. Davut'un oğlu Süleyman aracılığıyla olan soyu burada sona erer. Sonsuzluk boyunca o tahta oturacak Davut oğlu bir başka soydan, Natan'ın soyundan gelecekti. Meryem o soydan doğmuştu, yani İsa Mesih'in annesi Meryem. Ve İsa Mesih'in Davut'un tahtı üzerindeki hakkı o soydan gelmektedir. Yeremye kitabının kraliyet soyu hakkında bu önemli ayrıntılarla sona ermesinin nedeni budur değerli dinleyicilerimiz.